Ayrım 2, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 30. Zor bir çocuk. Son birkaç yıldır ailem kaygılarını bana daha rahat ifade eder oldu. Elbette bunda yaşamın etkisi yadsınamaz. Mesela annem hiç yapmadığı bir şeyi, geçmişte hissettiği büyük korkularından birini benimle paylaşmayı denedi. Ben doğduğumda onun en büyük korkusu bana nasıl bakacağı hususundaymış. Babamsa bu çocuk hiçbir zaman mutlu olamayacak ve hayatını çöküntü içinde geçirecek diye kaygılanıyormuş. Evet, eğer gerçekten ben kendimi güçlü hissetmeseydim, yaratıcının bana yardımını görmezden gelseydim, bu düşündükleri doğru olabilirdi. Hakkımda o kadar çok düşünmüşler ki beni evlatlık vermeyi bile akıllarından geçirmişler. Büyük annem ve büyük babama beni büyütmeleri için evlatlık vermeye teklif etmişler. Onlarsa böyle bir konunun dahi mevzu bahis olamayacağını ve bu görevin asıl anne ve babanın boynunda olduğunu, ellerinden geldiğince güzel bir çocuk olarak yetiştirmeleri gerektiğini anlatmışlar. Doğal olarak bizimkiler bu duruma içerlemişler fakat aile büyüklerinin haklı olduklarını da sonradan kabul etmişler. Beni mümkün olabildiğince sağlıklı birey olarak yetiştirme kararı almışlar. Bu karar bana onların ne kadar sağlam bir inanca sahip olduklarını gösteriyor. Aslına bakarsanız durumuma karşı bakış açılarını değiştirip yaratıcının bir hikmeti olduğu gerçeğini akıllarına getirmeleri bu kararı almalarında önemli bir etken olmuş. Düşünün ki elinizi ne kadar çabuk tutarsanız bir yarayı o kadar hızlı kapatırsınız. Bu fikir hayat memat kuralı gibidir. Belki o süre zarfında insan elindeki birçok şeyi kaybeder, çevresindekilerle arasındaki ilişki yıpranır ve belki de ödemek zorunda kalacağı yığınla bedelin altına girer. İnsan geçmişte yaşadığı sıkıntıları içinde bulunduğu zamanda deneyimlememiş gibi tekrar yaşarsa çabaları ne anlamı kalır ki? Bence insan kendini geçmişe sürekli bakmaktan alıkoymalı ve önünü görmeye çalışmalıdır. Yoksa kendisini mutlu edecek ve kendisine şeref katacak güzelliklerin önünde olup olmadığını doğrudan bilemez. İnsanlarla olan ilişkilerini de artıya çevirecek olan yine kişinin kendisi değil midir? Bu sebeple insan kendisine faydası dokunacak, dara düştüğünde ona destek olacak birilerinin mutlaka olabileceğini unutmamalıdır. Etrafında dönen dünyayı kontrol altında tutamazsın. Bazen hayatında senin sorumlu olmadığın hatalar görürsün. Durduracak gücün de olmaz. O vakit karşına iki seçenek çıkar. Dersin ki bu sorunu çözmek için ya vazgeçeyim ya da dört elle sarılayım. Bunu yaparken bu hataların birer nedeni olduğunu ve çözümlerinin de birer getirisi olduğunu bilmen gerekir. Bir çocuk olarak oldukça sevimli bir bebekmişim. Kendime has sevimliliğim varmış. Kendimi insanlara sevdirebiliyormuşum. Benim neşem etrafımdakileri de aydınlatıyormuş. Ama bilmiyorum ki beni önümde neler bekliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Yaratıcı insanı kaldıramayacağı yükle sorumlu tutmazmış. Demek ki ne kadar güçlüyüm varsa bana bir o kadar da kolaylık sağlayacak imkanlarım sunulmuş. Yaradan bana öyle dirayet ve kararlılık vermiş ki bazen ben bile kendime hayran kalıyorum. Hatta kollarım olmadan ne kadar atletik olduğumu bile ispatladım. Alnımı duvara dayayıp kendimi öne çekmeyi öğrendim. Annem de babam da daha kolay bir yöntem bulana kadar benimle birlikte çalıştı. Fakat ben kendi yolumu kendim bulmam konusunda ısrarcıydım. O zamanlar başımı kullanmak benim için tek seçenekti ama tabii üstün zekam sayesinde boynumun bana birçok kolaylık sağlayacağını da anladım. Annemler sık sık endişe duysalar da buna göğüs gereceğimin farkındalardı. Babam bazen benimle takılıyordu. "Sen nasıl bir çocuksun yahu?" diyordu. Tabii Doktor Spock'un bile bebekler için hazırladığı muazzam kitabında benim durumuma rastlanmamış. Buna rağmen oldukça sağlıklı ve zindeyim. Nasıl karnını doyuracaksın? Okula nasıl gideceksin? Sana bir şey olursa kim seninle ilgilenecek? nasıl bağımsız yaşayacaksın? Gerçekten bunları düşününce aklımızın nedenselliği bana bir nimet gibi geliyor. Nasıl mı? Ailem gibi muhtemelen siz de gelecek kaygısına düşmüşsünüzdür. Ama o çok uzaklarda aradığınız ilacınızın burnunuzun dibinde bittiğini görmezsiniz. Gayet tabii bir insan geleceğini düşünmelidir, planlar yapmalıdır. Ancak düşünmeyi kaygıya çevirdiğiniz anda normal olan bile zorlaşıyorken zor olanı hiç düşünemiyorum. Çocukken beni çok şaşırtan ve mutlu eden durumlardan biri de küçük bir parça gibi görünse de sol ayağımı kontrol edebilmemdi. İçimden gelen hislerle onu sağa sola dönerken kullanmayı denedim. Ailem ve doktorum bu ayağın daha çok işlev kazanacağı hususunda ümitlendiler. İki küçük ayak. Evet, onlar ayaklarımdı. Her ne kadar küçük ve tam işlev görmeseler de. Sonunda ailem doktorumla birlikte işlev bakımından arttırmak için ayaklarımı operasyona tabi tutmaya karar verdiler. Avustralya'da, Melbourne'da yaşarken bazı tetkikler yapmışlardı ama profesyonel anlamda yardımı daha sonra aldım. Doktorlar ayağımı cerrahi müdahale için hazırlarken annem de benimle ilgileniyordu. Annem bu operasyonu geçirdikten sonra herhangi bir aksi giden durumda beyin felci geçirme riskimin olduğunu da biliyordu. Ateşimin normalde sıklıkla yükselmesi ailede artık bilindik bir tepki oluşturmuştu. Üzerimden espriler dönüyordu. Ama bilinen bir gerçek vardı ki stresli bir ortamda veya ısı dengesinin standardın üstüne çıktığı bir mekanda ateşim tehlike sinyalleri veriyordu. Yine vücut ısım normalin üstüne çıkıyordu. Annemse durmadan bana bakıyor ve doktorlara ateşimi kontrol altında tutmalarını öğütlüyordu. Annem bir hemşireydi fakat doktorlar bu gerçeği görmezden gelip bildiklerini okuyorlardı. Nihayetinde ayak parmaklarımı birbirinden ayırmışlar ve ayağımı biçimli bir yapı haline getirmişlerdi. Fakat ortada büyük bir sorun vardı. Zavallı annemin uyarıları kale alınmamış ve sonunda durumun vahimeti ortaya çıkmıştı. Operasyondan sonra ateşim fazlasıyla yükselmiş, kontrolden çıkmıştı. Her işi kendilerinin bildiğini zanneden doktorlarımsa önlem almada gecikmişlerdi. Acilen ateşimi düşürmek için kolları sıvadılar. En kötüsü durumum kontrol altına alınamazsa beyin felci geçireceğimi bilmeleriydi. Annem çıldırmıştı. Şüphesiz doktorlar da annemin hiddetini hissetmişlerdi. Neyse ki ateşim istenilen seviyeye düşmüş, annemin öfkesi de ateşimle beraber sönmüştü. Şimdi bakıyorum da bu küçük parmaklarım ve yeni şekliyle ayaklarım hayatımda adeta yeni bir dönem açmış. Doktorların beklediği kadar işlevlerini yerine getiremediler. Fakat zamanla uyum sağladılar. Bir düşünün, kolları ve ayakları olmayan bir insana bu küçük ayakların ne kadar yardımı dokunacağını. Bu operasyonla birlikte gelişen teknoloji bana özgürlüğümü verdi. Artık tekerlekli sandalyeyi, bilgisayarı, hatta telefonu kullanabilecektim. Buradan sizlerin ne tür sıkıntılar içinde olduğunuzu kestirmek güç. Ama benzer badireler atlattığımızsa aşikar. Ben dünyaya geldiğimde anne ve babamın neler yaşadıklarını okudunuz. Sadece bir kez düşünün neler hissetmişlerdir diye. Planladıkları geleceğin üzerine taş gibi oturduğumu görün. Bu karanlık tünelden nasıl ve ne vakit aydınlığa çıkılır diye belki hayıflanırsınız. Belki de bu tünelden hiç çıkamayacağınızı düşünürdünüz. Ailem de tıpkı böyle düşünmüş. Aynı hislerle bu çocukla yüzümüz gülmeyecek demişler. Ah bu zaman! Ne sürprizler getiriyor insana. Elbette benim bu şekilde dertlerimden kurtulup mutlu olacağımı önceden düşünemezlerdi. Yıllarca sıkıntılarını biriktirmişler. Çocuk bakmanın zorluğunun yanına benim de engelim eklenince içinden çıkılmaz bir hesap olmuş anlayacağınız. Gelin görün ki her anne baba gibi evlat sevgisi de içlerindeki hoşgörüyü perçinlemiş. tahammül güçlerini arttırmış. Bu sevgi, olayları siyah bir camın arkasından seyretmek yerine onlara gerçek bir çerçeveden bakma imkanı sunmuş. Çocukluğumu doya doya yaşadım. Dahası kardeşlerimden ayrı muamele görmedim. Bunlar sevgi ve özverinin ürünüdür. Felek aynı keleği yediriyor demeyin şimdi. Şansım ne zaman yaver gidecek türküsü de çağırmayın. İçinizin ne istediğine bir kulak verin bakalım ne söylüyor. Neyin ardına düş diyorsa gidin bakalım peşinden. Deneyin evvela, denemeden de tamam demeyin ha. Zaten bütün koşullar içinizde mevcut ve inşa halinde. Gücünüz doğrultusunda koşun. Şimdi benim hayatımı okuyorsunuz. Bir hikaye, bir macera gibi. Belki sizinki de yazılacak. Derdinizi kağıda dökmeyi deneyin. İçine biraz umut karıştırıverin. Gidişatı nasıl tatlanıyor değil mi? Aşkı koyun içine. Yazabildiğiniz, yaşayabildiğiniz kadar yazın. Araştırma evresi. Kabul ediyorum. U dönüşü yapacağıma hiç bu kadar inanmamıştım. Dünyada bir yerlerde insanların kalbine gireceğimi ve bunun neleri değiştireceğini hiç bu denli görmemiştim. Büyüdükçe daha büyük bir kuvvetle ikna oluyorum. Şu koca dünyada gerçekten bir görevim olduğuna. Vücudum tam anlamıyla çalışmıyor olsa da işlerimi yürütebilmek için kendime yeni yöntemler geliştiriyorum. Artık bu halime o kadar üzüldüğüm de söylenilemez. Kardeşlerim ve çılgın kuzenim sayesinde kendimi mutsuz hissetmiyorum. Adeta üzerime titriyorlar. Beni bu şekilde kabullenmeleri gayet güzel. Fakat bu aşırı ilgileri yok mu bazen çileden çıkıyor. Bakın şu sandalyede oturana ne garip bir yaratık diye bağırması beni deli ediyor. Çılgın olduğuna ciddi ciddi inanıyorum. Büyüdükçe fark ediyorum ki insana en büyük hediye onu sevmektir. Kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlarda birinin sizi gördüğünü düşünün. Hatırlayın ki o size bu kadar yakınken sizi nasıl sevmez? İnanın bana, onun sevgisi tarif edilmeyecek kadar büyüktür. Bir de şöyle düşünün, sevmeseydi yaratır mıydı hiç? Yalnızlık hissi karanlık gibi bastırdığında bunun sadece bir his olduğunu aklınıza getirin. Etrafınızdaki insanları, yaratıcının içinizdeki sevgisini düşünün. Eminim o an biraz olsun üzerinizdeki sis dağılacaktır. İçinizdeki sevgiyi hissettiğinizde kendinizi kıymetli görürsünüz. Bu yüzden ailemin sevgisinin beni koruduğuna, beni değerli kıldığına inanıyorum. Okula gittiğimde ise kendimi diğer çocuklardan oldukça farklı hissediyorum. Babam beni bu konuda teselli etmezdi. Fakat söylediği cümleler içimdeki bu yalnızlığa bir parça su serpiyordu. Yaradan hata yapmaz evladım. Bil ki senin üzerinde planı var. Yapmış olsaydı kendini diğerlerinden farklı hissetmezdin. Yaradan'a içimden bana neden bir kol dahi vermedin diye sitem eder dururdum. Oysa o kolla neleri başarırdım. Eminim siz de buna benzer anlar yaşadınız. Dua ettiniz ve hayatınızda bir anda büyük bir değişiklik olsun istediniz. Mucize beklediniz ama olmadı, değil mi? Olmayacak da. Ancak telaş etmeyin. Yaradan kendine yardım edenlere yardım eder. Amacınızı yerine getirmek, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız önce bunun sizinle gerçekleşeceğini bilmelisiniz. Uzun zamandır düşünüyordum. Eğer vücudum gerçekten normal olsaydı hayatımda neler değişirdi? Bunu yaparken fark etmediğim bir şey vardı. Normal olmak zorunda değilim ki. Sadece kendim olmam yeterliydi. Daha sonra hayatımda kendi sınırlarımı aşarsam birçok kolaylık elde edeceğimi umuyordum. Zaten nerede olmak istiyorsan ve oraya henüz ulaşmadıysan kendini özgür bırakmadığından ve kendindeki gücü fark etmediğindendir. Öncelikle kendin inanmalısın. Kendine hak ettiğin değeri sen vermelisin. Başkalarının seni görmesini seni keşfetmesini beklemek, mucize beklemekten farklı değildir. Çocukken geceler boyu kollarım olsun diye dua ederdim. Bazı gecelerse ağlayarak uykuya dalardım. Rüyalarımda düşlerimin gerçek olduğunu görürdüm. Sabah kalktığımdaysa her şey yine eski haline dönerdi. Bu düş kırıklığının sebebi doğrudan doğruya kendimi kabul etmeyişimden kaynaklanıyordu. Ertesi gün okula gittiğimde arkadaşlarımın da beni kabul etmediğini gördüm. Ergenliğe girerken her çocuk gibi çoğu şeyi anlamlandırmaya başladım. Arkadaşlarımın da kendilerini ve çevrelerini tanımaya başladıkları bu evrede daha fazla benimsenir olmuştum. Kalbimi en çok yaralayan, bana fütursuzca davrananlar değil, beni göremeyen kör arkadaşlarım olmuştu. Bana sürekli neden kollarımın ve bacaklarımın olmadığını soruyorlardı. Bu da fena halde canımı sıkıyordu. Her okul çocuğu gibi benim de arzum sınıfta saygınlık kazanmaktı. Arkadaşlarımı kendime çekebilmek için şakalar yapardım. Hatta kendimi yerlere atarak onları güldürüyordum. Beni incitmemeleri için teneffüslerde boş sınıflarda saklanırdım. Ne kötü günlerdi onlar. Zaten yaşımdan oldukça büyük gösteriyordum. Bazen o kadar çok düşünüyordum ki düşüncelerimin beni dibe çektiğini hissediyordum. Aklıma bin bir türlü şüpheler geliyor ve bir türlü içinden çıkamıyordum. Asla beni seven bir kız olmayacaktı hayatımda. Veya sevgilime asla sarılamayacaktım. Çocuğum olsa bile onu kucağıma alıp sevemeyecektim. İşe girsem bir ikinci kişinin yardımı olmadan çalışamayacaktım. Ama dikkat edince engelimin duygusal ya da zihinsel olmaması beni mutlu ediyordu. Küçükken girdiğim bunalım ve depresyon döneminin sona erdiğini düşünüyordum. Kendimi kabullenmeye 10 yaşında başladım. Önce içten ve samimi bir şekilde kabul ettim. Ardından arkadaşlarımın da beni aralarına dahil ettiğini ve beni benimsediklerini fark ettim. Herkesin kendine yabancılaştığı, kendini sevmediği anları elbette olur. O zamanlarda kendimize bir türlü güvenemeyiz. Çoğu çocuk o anlarda dışlanacağından, küçük düşürülmekten korkar. Yetişkinlerse toplumun beklentilerini karşılayamamaktan korkarlar. Belki siz de böyle anlar yaşadınız. Aslına bakarsanız hepimiz az ya da çok yaşıyoruz. İnsanın kendisini kötü hissetmesi gayet doğal. Çünkü insan kimyası gereği bunu hissedecektir. Ama bu hisler olumsuz düşüncelere dönüştüğü anda tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Neden mi? Artık davranışlarımıza geçmek için ramak kalmıştır. Buna en iyi çözüm zihin sadeliğidir. Bu da olumsuz fikirlerden zihni arındırmakla olur. Haykırış. Arkadaşlarıyla iyi geçinmek için elinden geleni yapıyordu. Okula her yeni gelen öğrencinin kadrolu yeri olan köşe, şimdi de onun meskeni olmuştu. Yalnızdı ve bu ona ağır geliyordu. Melbourne'dan Brisbane'e yeni taşınmışlar ve bu değişim onu yeniden düzen kurmaya zorlamıştı. Sınıf arkadaşları onu hem fiziksel hem de zihinsel anlamda özürlü olarak görüyorlardı. Aralarında büyük bir uçurum vardı. Fakat küçük çocuk yılmıyor, her fırsatta onlarla konuşmaya çalışıyordu. Sık sık muhabbetlerine dahil olmaya çalışıyordu. O uğraştıkça onun bu çabası bataklık gibi aralarındaki ilişkiyi dibe çekiyordu. Herkesin de bildiği gibi Yaradan insanın omzuna taşıyabileceği kadar yük koyar. Küçük çocuğun yüreği bunu kaldırabilecek kadar güçlüydü. Hayal edebiliyordu, ümit edebiliyordu ama daha önemlisi hayal ettiği ölçüde çalışıyordu. Çünkü hayallerine ulaşmanın tek yolunun o yolda yürümek olduğunu biliyordu. Okulundaki tüm arkadaşlarının kendisi gibi bir yüreğe sahip olduğunu ve onlardan farklı olmadığını düşünüyordu. Zaman içinde arkadaşları arasında söz sahibi olmaya başlamıştı. Artık kulüplere, doğum günü partilerine katılıyordu. Yaşamak için hayatın odak noktasını bulmak gerekliymiş. Ne güzel bir gerçekti bu. fakat anlamadığı bir şey vardı. Bütün bunları okulda öğrenmemişti. Ona göre herkesin kendine has bir özelliği vardı. Bu özellik ise insanı diğerlerinden ayırt ediyordu. Kendini tanımak istiyordu. Neye üzüldüğünü, neyden hoşlandığını her insan bilirdi. Ama iyi ya da kötü yanlarını fark etmek insana çok şey katardı. Bunları düşünüyorken aklına bir fikir geldi. Çalışma masasına oturdu, eline beyaz bir kağıt ve güzelinden bir kalem aldı. Başladı hoşlandığı ve yapamadığı işleri sıralamaya. Listedeki yapamadığı iş sayısı arttıkça kaygılanmaya başladı. Neden bu kadar çoktu? Hepsini tek tek dikkatle inceledi. Bazılarını fiziksel engeli yüzünden yapamıyordu. Ya diğerlerini? Fiziksel engeli bunları yapmasına mani değildi. Onları yapabilmek için kendisine inanması, kendine güvenmesi gerekiyordu. Bir de hoşlandığı işlere baktı. Vaktinin ne kadarını sevdiği işlerde harcıyordu? Yeteneklerini takdir edip hangi özelliklerini geliştirme yoluna gitmişti? Küçük yaşına rağmen bunları sorguluyordu. Diğerlerinin kendisini nasıl gördüğü nispeten önemliydi fakat o kendini nasıl görüyordu? Ardından sorulardan yorulmuş bir şekilde annesinin ve babasının yanına gitti. Anne, benim en iyi yapabildiğim iş ne? Ben ileride ne olacağım? Beni nasıl görüyorsunuz? Bu kazık sorulara en iyi biçimde ailesinden yardım alarak yanıt bulabilirdi. Babası, oğlunun çok hassas bir yapıda olduğunu bildiği için tatlı bir şekilde anlatmaya başladı. Bak oğlum, her insan varacağı yere aynı yoldan gitmez değil mi? Yani herkesin kendine göre bir yolu vardır. Kimisi otobanı, kimi ise patikayı seçer. İnsan dediğimiz şey ise dünyaya bir hediye olarak gelir. Hediyenin içinde ne olduğunu bilemeyiz öyle değil mi? O zaman bu hediyeyi açmak sana kalmış. Gerçekten zamanını neye harcamak istiyorsan, neyde mutlu olacağını düşünüyorsan onun için çalış. Sen çalıştığında muhakkak karşındaki bunu fark edecektir. Babam bunları bana söylüyordu. Evet, diğerleriyle kendisini denk görmek isteyen bana. Çocuk olarak babamın ne dediğini tam olarak anlayamasam da hissettirdiği gayet açıktı. Bende uyandırdığı bu büyük etki, umarım bu düşüncede olanlar üzerinde de oluşur. Patikayı bulmak. Bir gün 3000'e yakın gence demeç verdim. Muhtemelen hayatımda konuştuğum en kalabalık gruptu. Onlarla duygularımı ve fikirlerimi paylaştım. Yaşadıklarımı anlattığımda öğrencilerden tutun da öğretmenlere kadar gözyaşlarına boğuldular. Fakat aralarında bir genç kız diğerlerine oranla daha bir yüksek sesle ağlamaya başladı. Hıçkırıyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemesem de tahminimce ben konuşurken kötü günlerini hatırlamıştı ve yarasını kanatmıştım. Bir süre sonra söz hakkı almak için elini kaldırdı. Gözlerinden akan yaşlara rağmen konuşmak istemesi beni kendine hayran bırakmıştı. Öne doğru geldi ve cesur bir şekilde sizi kucaklamak istiyorum dedi. Afallamıştım. Müsaade ettim ve yanıma çağırdım. Gözyaşlarını silerek konferans salonunun önüne geldi. Söylediği gibi yürekten sarıldı. O bu davranışını gerçekleştirirken salondaki herkes, ben de dahil olmak üzere ağlıyorduk. Bunun üzerine kulağıma eğilerek şunları fısıldadı. Kimse benim bu kadar güzel olduğumu söylemedi. Kimse beni bu kadar çok sevdiğini söylemedi. Hayatımı değiştirdin. Sen gerçekten güzel bir insansın. Bunları ondan duyuncaya kadar hala kendi değerimi sürekli sorgulamaktaydım. Kendimi sadece diğer gençler için küçük konuşmalar yapan birisi olarak düşünürdüm. Öncelikle bana güzel dedi. Fakat daha önemlisi konuşmalarımın insanlara yardım edebileceği konusunda ilk gerçek ipucunu verdi. O küçük kız benim hayata bakış açımı değiştirmişti. hala insanlara katkıda bulunabilecek şeylerimin olabileceğini düşündüm. Farklı olmanın, dünyaya özel bir şeyler katma konusunda bana yardımcı olabileceğini gösterdi. Her zaman beni dinlemek isteyen insanlar buldum. Bunun sebebi onların sadece bana bakıp zorluklarla yüzleşip kazandığımı bilmeleriydi. Güven eksikliği hiç hissetmedim. Oradaki insanlar içgüdüsel olarak problemlerinde yardımcı olacak bir şeyler söyleyebileceğimi hissettiler. Farklılığım sayesinde yüce yaratıcı çok sayıda okul, ibadethane, hapishane, yetimhane, hastane, stadyum ve toplantı salonlarında insanlara ulaşmak için bana imkan vermişti. Daha da iyisi, yüz yüze görüşmelerde binlerce insana sarılıp ne kadar kıymetli olduklarını göstermeme izin verdi. Tabii onun hayatlarını düzeltmek adına planları olduğunu temin etmek de bir zevk. Gerçekleştirmek. Hayat acımasız gibi görünebilir. Bunda şüphe yok. Bazen çaresizlik insan vücuduna hastalık gibi yayılır. Çıkış kapısı bulmazsınız. Gerçeği kabul etmek istemezsiniz. Huzurlu günlere kavuşacağınıza da inanmazsınız. Ölümün sınırlarında yaşarken kendimizi de sınırlı buluruz. Gelecekte ne olacak bilemeyiz. Aslında bu durumun hem bir iyi hem de bir kötü yanı var. Madem ki ileride neler olacak bilmiyoruz, gelecek günlerin güzel olacağına inanmak daha mantıklı değil mi? Elbette ki buna inanmak ve düştüğünüz yerden kalkmak yine size kalmış. Oturduğunuz yerden hayatınızı düzeltemezsiniz. Bunun için çabalamanız gerekebilir. Elinizde olan bu yaşama yön verebilirsiniz. Kontrol altında tutabiliriz. Bazen belalar insanın iyiliğine bakmadan gelir. Kolaylıklar içinde doğmak insanın içindeki iyiliği köreltebilir. Bu yüzden sendeleyip düştüğünüze aldırmayın. Bir gün babam bana, ''İleride ne olmayı düşünüyorsun? Sayılarla aran iyi, muhasebe gücün de var. Neden böyle bir alanda kariyer yapmayı istemiyorsun?'' dedi. Ben de ona gerçek amacımı bulduğumu söyledim. Zaten insan amacını bulduğu zaman tutku da ardı sıra geliyor. Amacıma ulaşmam için talep etmem gerekiyor. Eğer siz de hala yolunuzu arıyorsanız, yeteneklerinizi ve arzularınızı iyi bilmeniz gerekir. Bunların doğrultusunda amacınızı seçmelisiniz ve gerçekleştirmelisiniz. Aydınlık bir yol. 15 yaşımdan beridir, gece gündüz Tanrı'ya dua ederim. Beni selamete erdirsin, üzerimden merhametini kesmesin diye. Amacım doğrultusunda ilerlemeyi bana nasip etmesini istedim. Vaftiz edildikten 4 yıl sonra konuşmaya başlamışım. O zamanlardan belliymiş vaiz olacağım. Evangelizmi anlatabilmek için beni seçtiğini şimdi anlıyorum. Geçenlerde başıma bir olay geldi. Bu olay zihnimdeki bu düşünceyi biraz daha perçinledi. Bir gün konferansta konuşma yapmak üzere Kaliforniya'ya gidiyordum. Her şey gayet sıradan, seyrinde ilerliyordu. Oraya vardığımda benim için hazırlandıklarını fark ettim. Tekerlekli sandalyemle içeri girer girmez küçük bir hareketlilik oldu. Konuşmak için içimden hazırlık yapmaya başladım. Bu benim orada yaptığım ilk konuşmam olacaktı. Fakat beni çok iyi tanıyor gibiydiler. İlkin beni tanıdıklarına emin olamadım. Biri beni Nick diye çağırıyordu. Arkama döndüğümde ise yaşlı bir beyefendinin beni işaret ettiğini gördüm. İşte Nick burada diyordu. Yanındaki gençten birine dönerek bir şeyler söyledi. Gittiğim yer o kadar kalabalıktı ki bana gösterilmek istenilen çocuğu seçememiştim. Neden beni ona işaret ediyorlardı? Sonra fark ettim ki bana benzeyen biri daha vardı. Benim gibi onun da kolları ve bacakları yoktu. Henüz 19 aylıktı. O anda taşlar yerine oturmuştu. Bana seslenen adam bu çocuğun babasıydı. Çocuğun ismi Daniel'dı. Onu görür görmez çocukluğum gözlerimin önüne gelmişti. Ailesine gayri ihtiyari ısındım. Bütün hislerim sanki üzerime hücum etmişlerdi. Bu çocuk beni adeta çocukluğuma geri götürmüştü. Ne hissettiğini biliyordum, ne hissedeceğini de. Daniel'a bakarak onun yerime rahatlıkla kendimi koyabiliyordum. Sersemlemiştim. Hemen sonra kendime geldim. Sakinledim. Beni böylesine anlayacak biri yoktu ama Daniel için ben vardım. Onun tutacağı bir el olacaktım. Ailesinin de akıl danışabileceği bir kapı olacaktım. Acısını hafifletebilecektim. Duygularını paylaşabileceği biri olacaktı. Neşemle etrafımdakileri aydınlatıyordum. Belki birçok şeyi değiştiremezdim ama israf etmek istemediğim bir ömrüm vardı. Kararlıydım. İnsanlara yardım edecektim. İnanıyordum. Hayat umut olmadan bana anlamsız geliyordu. Umutsuz, inanılmazdı. Tutunacağın bir dalın olması hayatına anlam katıyordu ve inançların geleceğine yön veriyordu. O gün orada karşılaştığım bu olay sayesinde yaptığım konuşmadan hem ben faydalanmış hem de onlar zevk almışlardı. Bu bir tesadüf olamazdı dedim kendime. Biçilmiş bir senaryo olduğu kesindi. Kesinlikle bir sebebi vardı. Daniel bana gülümsediğinde yanında duran babası duygulanmıştı. Etrafımızdakilerin çoğu bizi yan yana görünce ağlamışlardı bile. O anda hiçbir kelime ağzımdan çıkmıyordu. Herkes ne hissettiğimizi az çok kestirebiliyordu. Büyüdükçe benim gibi acılar çekecekti. Dayanmaya çalışacaktı. Ailemi ailesiyle tanıştırmayı düşündüm. Onlara destek olmalarını istiyordum. Evet, bu gerçekten yazılmış bir senaryoydu. Bir gönül al. Tabii ki her soruya cevabım yok. Derdiniz nedir, onu da bilmiyorum. Bu dünyaya bazılarına göre fiziksel anlamda daha az bir şansla geldim. Ancak acının beni ele geçirmesine izin vermedim. Bu yüzden insanların kendilerine de hakim olup bir kurtuluş yolu bulacaklarına inanıyorum. O gün Daniel'ı gördüğüm anda hayatımda bir mucize gerçekleşti. Benim için değildi bu mucize belki ama Daniel için Yaradan benimle göndermişti yardımını. Onunla tanıştığımda 24 yaşındaydım. O gün Daniel'ın annesi Patty de oradaydı. Bana sarıldığında sanki oğlunun gelecekteki halini gördüğünü söyledi. Yaradan oğlumu unutmadı, bizi unutmadı. Sen bizim için bir mucizesin evladım diyerek bana tekrar sarıldı. Bu toplantının başka bir önemi daha vardı. Ailemle beraber Amerika'ya taşınalı neredeyse bir yıl olmuştu. Uzunca bir aradan sonra bu Avustralya'ya ilk ziyaretimiz olacaktı. Bu yüzden daha bir heyecanlıydık. Bu olaysa mutluluğumuzu bir kat daha arttırdı. 2 gün sonra Daniel'ı ailemle tanıştırdım. Keşke onları görseydiniz. Nasıl da kaynaştılar birbirlerine. Ben bile gözlerime inanamadım. Babası Chris ve annesi Patty beni artık kendilerine bir nimet olarak görüyorlardı. Kuşkusuz onlara destek sağlamak için elimden geleni yapacaktım. Ayrıca ben de itiraf etmeliyim ki o da benim için bir nimetti. Bana tuhaf bir şekilde güç veriyor ve beni mutlu ediyordu. Paylaşılmaya değer bir yaşam öyküsü. Helen Keller, henüz 2 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden işitme yetisini kaybetmiştir. Fakat bilindiği üzere bu engeli onu saygın bir yazar olmaktan alıkoymamıştır. Bu ne demektir? Bana göre engelleri aşmak için bıkmadan çalışmaktır. Bunun yerine gelmesi için de kendini tatmin etmenin ötesine geçmek gerekir. Kendinize verdiğiniz zaman sizin için en büyük ödüldür. Bu başkalarının hayatlarını güzelleştirmek, kendinizi daha büyük bir emelin bir parçası olarak hissetmek ve olumlu bir fark yaratmakla doğrudan alakalıdır. Bunu yaparken Rahibe Teresa örneğini gözlerinizde canlandırmayın. Bir adamın hayatını yoluna koymasını düşünün. Sınırsız yaşamla alakalı açılan siteme gelen bir mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Nick, mektubuma nasıl başlasam bilemiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. 16 yaşındayım. Bu mektubu kolları ve bacakları olmayan adam adlı videoyu izledikten sonra yazıyorum. Üzerimde çok büyük etkisi oldu. iyileşmem için bir adımdı sanki. Uzun zamandır anoreksiya adlı hastalıkla mücadele ediyorum. Yeme içme zorluğu. Geçen yıl uzun bir süre yataklı tedavi gördüm. Hayatımın en zor zamanlarıydı diyebilirim. Kaliforniya'daki bir hastanede yattım. Orada kalırken senin DVD'ne rastladım. Beni çok şaşırtmıştın. Hakkında duyduğum her şey bana cazip geliyordu. Ağzından çıkan her söz beni etkiliyordu. Hayatımda kendimi böyle rahatlatan biri olmamıştı. Herkesin bir amacı olmalıydı ve kim olursa olsun ona saygı duyulmalıydı. Bunu yürekten söylüyorum. Sadece teşekkür etmek sana az kalır. O yüzden seninle bir gün tanışmak istiyorum. Dünyada tanıdığım en iyi ahlaka sahip insansın. Bana kötü yanlarımı nasıl iyiye çevirebileceğimi gösterdin. Sana sonsuz teşekkürler. Sen benim için bir kahramansın. Beni kullanın. Buna benzer birçok mektup aldım fakat aralarında beni ziyadesiyle mutlu eden bu çocuğun yazdıkları oldu. Ben insanlara hizmet ettikçe gerçekten mutlu olduğumu hissettim. Pek azımız bunun bilincinde. Hatta bugün dünyada bırakın başkalarının kıymetini bilmeyi, kendi kıymetini bilen ve kendini doğru takdir eden çok az insan vardır. İnsanlar mutlaka kendisine bakarken olumlu yönlerini görmeliler. Belki alkolik olabilirsiniz ya da geçirdiğiniz kazadan dolayı vücudunuzdaki bazı değişikliklerden dolayı kendinizi çirkin buluyorsunuz. Fakat bilmemiz gereken bir nokta var. Her zaman mutlu olabilmeyi başaranlar kendilerine olumlu yönden bakmayı bilenlerdir. Hayat sahip olmak değildir, hayat olmaktır. Cebinizde paranız olabilir fakat en sevilmeyen insan sizsinizdir. Buna benzer çok insan gördüm. Afrika'da, Mumbai'deki yetim çocukların mutluluğunu hiçbir şeyle karşılaştıramam. Neden mi? Onlarda çaba gördüm çünkü. Zorluklara karşı dayanmak ve mutlu olmak için çaba sarf ediyorlardı. Şuna sahip olunca mutlu olurum sendromundan kurtulun. Objelerde değildir mutluluk. Etrafınıza bakın. Tanrı'nın benden aldıklarına değil, hayatı nasıl baktığıma önem vermeye karar verdiğimde arkadaşım Daniel bana bu hususta çok yardımcı oldu. İlk defa Daniel'la ailemle birlikte Kaliforniya'ya gittiğimde karşılaştım. Ailelerimiz tanıştı. Daniel'ın da benim gibi fiziksel güçlükleri vardı. Doktoru ona henüz tekerlekli sandalye kullanması için küçük olduğunu söylemişti fakat "Neden olmasın Daniel, ben de senin yaşındayken kullanmaya başlamıştım" diyerek onu desteklemeye çalıştım. Daniel, içindeki istek benim sözlerimle de destek bulunca tekerlekli sandalye alması için babasına ısrar etti ve sonunda onu başarılı bir şekilde kullandı. Onun için lüks bir McMansion'a sahip olmak önemli değildi. Sadece hayatını daha kolay idame ettirmek istiyordu. Bu umut dediğimiz mefhum Daniel'da fazlasıyla mevcuttu. Umut, insanı mutlu kılar ve mutlu olan insan da kendine güvenir. Ben yüzmeyi öğreneceğime inanıyordum ve bunu azmimle başardım. İlkin annem ve babam suyun içinde nefesimi tutarken çok fazla korkmuşlardı. Fakat ben başardıktan sonra kendime güvenmeye başladım. Bir şeyi çok iyi biliyordum. Yaratıcının benim için yazdığı bu yazgı muhakkak iyi amaçlar doğrultusunda yazılmıştı. Ve ben de onları gerçekleştiriyordum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 50.